Onun güçlü Hristiyan ailesi vardı. İkinci Dünya Savaşı boyunca yaşadı Corrie Ten Boom. Ve onun ailesiyle birlikte 800 Yahudi Nazilerden saklanıp ve kurtardı. 800. İnanılmaz. Ve zamanla onun ailesini yakalayıp ve toplama kampında tutuklandı. Oradayken Corrie'nin babası ve kız kardeşi maalesef can verdi. Ama Corrie Ten Boom serbest bırakıldı ve Hollanda'ya geri döndü. Toplama kampından kurtulanlar için bir rehabilitasyon merkezini kurdu. Ve Hristiyan olarak affederek Nazilerle işbirliği yapanları da aldı o merkezine. Corrie Ten Boom ne kadar büyük zorluklar yaşadı ama Tanrı'ya güvendi. Ve Corrie, tanımadığımız geleceğimiz için tanıdığımız Tanrı'ya güvenmekten asla korkmayın dedi. Wow! Büyük bir iman, büyük bir güven vardı. Ve Hristiyanlığın tarihin tüm boyunca Hristiyanlar zorlukları karşılamıştı. Ve o zamanlarda Hristiyanlar Tanrı'nın planına olduğunu güvenerek rahatlıkla, esenlikle, sevinçle yaşayabildi. Biz de Tanrı'yla daha iyi tanıyarak daha güveneceğiz ve daha az merakla, endişeli yaşayacağız biz. Ve yaşam kilisesi biz rahatlıkla, esenlikle ve sevinçle yaşayalım. Doğru mu? Ve biz duyduk ki bugün tapınma zamanında geleceğimiz kesin. Rab Tanrı hepsi yazılıyor. Ve yazıyor. Ve biz ona güvenebiliriz. Her şeyle. Hamdolsun. Yani kesinlikle Tanrı'nın ruhu burada. Çünkü tüm söz tapındayken tüm sözü ben evet o söyleyeceğim dedim. Evet vazımda bunu söyleyeceğim dedim. Tam. O zaman iyi bir şey ve Daniel'in hikayesine bakacağız. Biz son 2 ayda Daniel'in hikayesine baktık birlikte ve bugün ben bu seriyi kapatacağım. Ben Daniel 10, 11 ve 12'ye bakacağım ve Daniel'in kitabını iyi anlasaydık bu 2 yönsemeyi gördük. Birincisi, Daniel artıkça zor durumlarda Tanrı'ya güvendi ve her durumunun Rab'in kontrolü altında olduğunu kanıtlanmış. Yani birinci bölümde, Babil'de bile Tanrı Daniel'e bereketlenebildiğini öğrendik. İkinci bölümde eğer Daniel tehlikeli durumda ise Tanrı onu koruyabildiğini öğrendik. Üçüncü bölümde Babil'in kralı Daniel'in arkadaşlarını öldürmek istediğinde Tanrı bundan onları kurtarabildiğini öğrendik. Altıncı bölümde Daniel'in kudretli düşmanları onu öldürmeye çalıştığında Tanrı bundan ona kurtarabildiğini öğrendik. Ve son hafta, 9. bölümde, İsrail'in sürgünü Tanrı'nın planında bir parçadır. Ve de sürgünün sonu da planında olduğunu öğrendik. Yani Daniel daha ve daha her şey, hem onun hayatı, hem de her durumu Tanrı'nın kontrolü altında olduğunu öğreniyor. Daha ve daha. Ve İkinci yönseme, Daniel Tanrı'ya artıkça yaklaşıyor. Allah ona daha ve daha yakından konuşuyor. Yani ikinci ve dördüncü bölümde Babil'in kralı bir rüya gördü ve Daniel anlamasını açıkladı. Yedinci bölümde Daniel kendi bir rüya gördü ama anlamadığı için rüyadaki biri açıklamasına için sormak zorundaydı. Sekizinci bölümünde Daniel tekrar bir rüya gördü ama bu defa bir melek Cebrail anlatmak için gönderildi. Ve son hafta 9. bölümde Daniel Cebrail'den bir mesaj aldı. Yani rüya değildi hayatında. Ve biz inşallah demiyoruz değil mi? Kesinlikle biz bunu gördük. Daha ve daha yaklaşıyor, daha ve daha güveniyor. Ve bu son 3 bölümde bu 2 yönseme tamamlanıyor. Hem Daniel Tanrı'yı görecek ve onunla konuşacak o kadar yakın. Hem de İsrail'in tam geleceğini anlayacak ve görecek ki sonuna dek Allah'a güvenebilir. Çünkü her şey Tanrı'nın kontrolü altındadır. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Hamdolsun. Bu yüzden Daniel 10 okuyalım. Ben hepsi okumayacağım çünkü yani zor benim için. O zaman okuyabilir misin?
Pers kralı Koreş'in krallığının 3. yılında Belteşessar diye çağrılan Daniel'e bir yiz açıklandı. Büyük bir savaşla ilgili olan bu yiz gerçekti. Daniel görümde kendisine açıklanan gizi anladı. O sırada ben Daniel, 3 haftadır yas tutuyordum. 3 hafta dolana dek ağzıma ne güzel bir yiyecek ya da et koydum. Ne şarap içtim ne de yağ süründüm.
Evet, Daniel yas tuttu. Oruç tuttu. Neden? Yani anlatılmadı burası ama tarihten tahmin edebiliriz. Hatırlıyorsunuz, son hafta gördük ki Tanrı Daniel'e Yahudi sürgününün sonunun geleceğini ifşa etti. Ezra kitabında bunu gerçekleşti. Kral Koreş'in krallığının 1. yılında Kral Koreş'in Yahudilerin Yeruşalim'ine geri dönüp yeniden inşa ettiğini, izin verdiğini okuyoruz. Yani gerçekleşti. Ama maalesef Yahudiler geri gittikten sonra birçok engele karşıladı ve inşaatı durmuş. Yani duvarlar hala yok. Kapı, kentin kapısı hala yok. Tabanak da yok. Yani geri gittiler ama ne olacak? Sanki sadece oraya gidecekler ve bitti. Daniel yas tuttu. Ve şimdi bundan iki sene sonra oruç tutuyor. Dua ediyor. Kendi halkına ne olacağını bilmek istiyor. Ya Rab, geri gittiler ama halkının yani sonu görüyor muyum? Sormak istedi. Ve yani bu durumda Tanrı'nın kontrolü altında olduğunu merak edip bilmek istedi. Devam edebilir misin?
Birinci ayın 24. günü büyük ırmağın yani Dicle'nin kıyısındayken gözlerimi kaldırıp bakınca keten giysisi giyinmiş, beline ufaz altınından kemer kuşanmış bir adam gördüm. Bedeni sarı yakut gibiydi. Yüzü şimşek gibi parlıyordu. Gözleri alevli meşalelere benziyordu. Kollarıyla bacakları cilalı tunç gibi parlıyor. Sesi bir kalabalığın çıkardığı gürültüyü andırıyordu.
Bu adam kim? Herkes bunu soruyor. Ve maalesef belli değil. Kutsal kitap yorumcusular farklı düşünüyorlar. Bazılar bu Cebrail diyorlar. Bazılar Mikail olmalı ya da farklı üst melek diyor. Bazılar bu Tanrı, yani İsa Mesih, Rab İsa olmalı diyor. Ve ben çok araştırma yaptım. Son haftada 10 tane Daniel ilgili yorum kitabı okudum bu bölüm hakkında. Çünkü gerçekten iyi bir cevap vermek istedim size. Ve en yardımcı Kiel ve Delitzsch eski antlaşması yorum kitabı oldu. Yani bunlar hepsi Daniel hakkında değil, merak etme, o kadar okumadım. Ama tüm vazim onlara ve oba yorumculara müteşekkir olur. Kiel ve Delitzsch'e katılıyorum. Bu adam Rab İsa. İki büyük sebeple. Birincisi onun betimlemesi. Bu adam baş rahibin kıyafeti giydi. İsa Mesih bizim baş rahibimiz. Yani Tanrı'nın huzuruna girmek için biz İsa aracılığıyla gidiyoruz. Ve de vahiy kitabın İsa'nın betimlemesini çok benziyor. Bakın, inşallah görebiliriz, inşallah değil, kesinlikle. Yani gözlerim kaldırıp bakınca keten giysi giyinmiş, kelefini ufaz altınından kemer kuşanmış. Bu adam da altın ile sarıldı. Ve ikisi adam gibi gördü. Bak, görebilir misiniz? Orada yok maalesef. Daniel de yüzü şimşek gibi parlıyor. Vahiy de güneş gibi parlıyor. Aynı ışıkla parlıyor. Yani Daniel de gözleri alevli. Vahiy gözleri alev yanan ateşti sanki. Daniel de neredeyim? Evet, kollarıyla bacakları tunç gibi parlıyor. Vahiy de ayakları tunç gibi oluyor. Yani aynı parçası. Sesi büyük bir kalabalığın çıkar diye gürültüyü andırıyor. Teşekkür ederim. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibi diye. Yani ne anlatmaya çalışıyor? O ses çok tonlu, çok sesli bir ses. Konuşurken, yani büyük bir ses. Her ton geliyor demek istiyor. Yani vahide kesinlikle İsa, belli, söyledi ki bu İsa Mesih. Bu kim? İsa olmalı, aynı görünüyor. İkinci sebep, onun pozisyonu. Yani şimdi belli değil ama 12. bölümde bu adam suyun üstündedir. Eski antlaşmasında sadece Tanrı suyun üstünde duruyor. Yani yaratılış bir de Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyor. Evet. Yani Tanrı suyun üstündedir. Başka kişiler, insanlar sudan geçmek lazım. 14 Mısır'dan çıkışta bunu diyor. Rab bütün gece güçlü doğu rüzgarıyla suları geri itti. Denizi karaya çevirdi. Sular ikiye bölündü. İsrailliler kuru toprak üzerinde, su üstünde değil, kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçtiler. Sular sağlarında, sollarında onlara duva oluşturdu. Yani kutsal kitapta su kaosun sembolü ve Tanrı'nın suyun üstünde olduğunu demek ki kaos bile Tanrı'nın kontrolü altındadır. Bu hikayesinde Tanrı'nın her şeyi kontrol ettiğini bize ve Daniel'e ilan ediyor. Devam edelim.
Görümü yalnız ben Daniel gördüm. Yanımdakiler görmediler. Ama dehşete düşerek gizlenmek için kaçtılar. Böylece ben yalnız kaldım. Bu büyük görümü seyrederken gücüm tükendi. Benzin büsbütün soldu. Kendimi toparlayamadım. Sonra adamın sesini duyunca yüzüstü yere düşüp derin bir uykuya daldım. Derken bir el dokundu. Titredim. Beni dizlerimle ellerimin üzerine kaldırdı. Bana, ey Daniel, sen ki çok sevilen birisin dedi. Ayağa kalk ve söyleyeceklerime iyi kulak ver. Çünkü sana gönderildim. O bunları söyler söylemez titreyerek ayağa kalktım. Korkma ey Daniel diye devam etti. Anlayışa erişmeye ve kendini Tanrı'nın önünde alçaltmaya karar verdiğin gün duan işitildi. İşte bu yüzden geldim. Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi. Çünkü orada Pers krallarının yanında alıkonulmuştum. Son günlerde halkının başına neler geleceğini sana açıklamak için geldim şimdi. Çünkü bu görüm gelecekle ilgilidir. O bunları söyleyince suskun suskun yere baktım. Derken insanoğluna benzeyen biri dudaklarıma dokundu. Ben de ağzımı açıp konuşmaya başladım. Karşımda durana, ey efendim, bu görüm yüzünden acı çekiyorum. Kendimi toparlayamıyorum dedim.
Tamam. Bundan ne anlıyoruz? Benim için çok zor bunu. Anlamak zor. Ama yani şöyle demek istiyorum. Belki yardımcılar, gönüllüler lazım. Sıcak olmuş. Gel. Klima. Tamam. Daniel. Sen Daniel'sin. Tamam. Evet. Dua etmeye başladı. Evet. Gel Rab. Gel Rab. Ne yapıyorsun? Söylemek istiyor. Ve Rab bunu yaptı mı? Ben maalesef Pers Krali'nin önderisin. Okay. Kötü birisin. Wow. Ve öyle olmadı. Yani Rab İsa, Daniel'e gitmek istiyorum ama bir yol bulamam. Ama en sonunda tamam. Şöyle olmadı. Olmadı. Pers Krali'nin önderi burada. Nerede? Pers'te. Tamam. Daniel dua etmeye başladı. Ve Rab cevaplamak için Pers'e gitti. Ve gelecek olayları hareketlendirmek için çalışmaya başladı. Tamam. O halkında bunu yapacağım, bunu yapacağım, böyle söyleyeceğim. Yani hareketlendi. Tabii ki şeytan ve onun melekleri bunu istemiyorlar. Bu yüzden durdurmaya çalıştılar. Ama onun gücü yok. Yani evet çok zayıf. Rab zamanda çalışıyor. Onun işi bitti 21 gün içinde ve ondan sonra Daniel'e gitti. Teşekkür ediyorum. Yani öyle oldu. Bazen biz, Tanrı neredesin? Yani neden bana cevaplamıyorsun? Sormak istiyoruz. Yani İsa ile tanışsaydık. Yani onun çocuğu olursak kesinlikle bize dinliyor. Kesinlikle cevap verecek. Ve bazılarımız yıllarca, yani Esther, sen söylediğin gibi, bazılarımız yıllarca çocuklarımız, ailemiz, akrabamız, arkadaşımız, komşularımız için dua ettik. Yani Rab, onlara kendine çek yalvarmıştık. Değil mi? Yıllarca. Erkek kardeşim var. Şu anda yani Tanrı'dan uzak dua ediyoruz. Neden? Neden? Ama bundan öğreniyoruz ki Rab Tanrı zamanda ve dünyada çalışıyor. Biz dua etmeye devam edelim. Çünkü gelecek. İkinci şey öğreniyoruz. Düşmanlarımız olduğunu anlamak lazım. Ahmet değil, merak etme. Pers Krali'nin önderi kim? Efesliler 6 bunu diyor. Savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Anlatıyor. Pers Krali'nin önderi şeytan izleyen melektir. Biz bir cin diyoruz. Ruhsal savaşa var. Ve Tanrı'ya ve Tanrı'nın halkına karşı geliyorlar. Ama onlar bile Tanrı'nın kontrolü altındadır. Bu yüzden cine karşı gelirsek biz merak etmiyoruz, korkmuyoruz, dua ediyoruz. Çünkü sizde olan dünyadakinden üstündür. Ah, Yuhanna 4, ayet 4. Evet, bu yüzden dua ediyoruz. Ruhsal şeyleri karşı ve de biz, kendimiz için. Ya Rab, beni güçlendir. Yani Daniel'i güçlendirdi. Biz de, Rab, beni güçlendir. Beni bildir. Rab, ben anlamak istiyorum. Senin istediğin olacak. Ben dayanmak istiyorum. Böyle dua ediyoruz. İnsanlara karşı değil, devlet, siyasetçiler karşı değil. Biz Tanrı'ya gidiyoruz ve bizim için, teşvik ettiğimiz için dua ediyoruz. Tanrı cevaplayacak. Tamam, devam edelim.
Derken insanoğluna benzeyen biri dudaklarıma dokundu. Ben de ağzımı açıp konuşmaya başladım. Karşımda durana, ey efendim, bu görüm yüzünden acı çekiyorum. Kendimi toparlayamıyorum dedim. Ben kulun nasıl seninle konuşayım? Gücüm tükendi, soluğum kesildi. İnsana benzeyen varlık yine dokunup beni güçlendirdi. Ey çok sevilen adam, korkma dedi. Esenlik olsun sana, güçlü ol. Evet, güçlü ol. O benimle konuşunca güçlendim. Konuşmanı sürdür efendim, çünkü bana güç verdin dedim. Bunun üzerine sana neden geldiğimi biliyor musun dedi. Çok yakında dönüp Pers önderiyle savaşacağım. Ben gidince Grek önderi gelecek.
Tamam. İlk önce öyle demek ki İsa'yı seviyorum. Ne kadar sevgili bir şekilde Daniel ile uğraştı. Yani onun şartı değildi. Tanrı'nın her şeyi kontrol ettiğini için istediğin bir şekilde davranır. Ama insanları sevmek istiyor. Hamdolsun. Ne kadar şanslıyız ya. Ve bizimle de öyle davranıyor. Biz ona yaklaşınca bizimle öyle davranıyor. Hamdolsun. Ve biz de alçak gönüllü ile gelirsek biz de kalktırıyor. Oh, biz güvenebiliriz bu adama. Hamdolsun. Tamam. Daniel 10 ayet 20 ve Daniel 11 ayet 1'e kadar.
Bunun üzerine sana neden geldiğimi biliyor musun dedi. Çok yakında dönüp Pers önderiyle savaşacağım. Ben gidince Grek önderi gelecek. Medli Darius'un krallığının 1. yılında Mikail'i destekleyip korumak için onun yanında durdum.
Evet. Yani gelecek kitap. Gelecek kitaptaki yazıları %100 gerçekleşecek. Allah tarafından yazıldı yani. Kesin olacak. Bunlar yani Tanrı yazılırsa kesinlikle olacak. Eğer bu olaylar gerçek kitapta yazılırsa neden Allah Pers önderiyle savaşmalı? Neden? Neden bir şey yapmalı? Demek ki Tanrı sonucu hem yazar hem de gerçekleştirir. Şimdi İsa gelecek kendinin söyleyeceklerini gerçekleştirmek için Pers'e geri gidecek. Yani o yapacak bunları. Yazıldı. Tamam. Olacak. Şimdi ben gerçekleştireceğim. Hareket ediyor. Ve gelecek 34 ayetler, yani Daniel 11'de, 34 ayetler gelecek 400 yıl anlatıyor. Bütün tarihi anlatmak için vaktim yok. Ama, hamdolsun, ama ekranda tarihin bu kelimelere ne kadar yakın eşleştiğini göreceksiniz inşallah. Bence, kesinlikle, bence görmek isterseniz biraz önüne gelsin. Çünkü biraz küçük olabilir. Hayati, Daniel 11, ikinci ayet 25'e kadar. Aa, güzel. 25'e kadar okuyabilir misin? İlk önce 25'e kadar. İlk önce ama burada ayetler, burada tarih, ne zaman oldu, gerçekleşti ve burada kralın isimler. Tamam mı? Çünkü bu gerçek tarih. Biliyor musunuz? Yani Tanrı geleceğini biliyor, anlattı ve biz yani bu taraftan, bu kenarından bakıyoruz. Evet, oldu. Ama Daniel'in 100 yıllarca sonra oldu. Daniel yani Mesih'den önce 500-600 yaşadı ve bunlar yani şu anda İkinci yüzyılında dayız Mesih önce. Yani biliyordu. Devam edebilir misin?
Yerine geçen kral.
Ola vereceğim. Neden bunlardan bahsediyor? Çünkü bu krallar her zaman İsrail'in toprağın için savaşlaşıyor. Yani ve her zaman kim İsrail'in toprağı sahibi olduysa onu takip ediyor. Ve şu anda bu Antiochus, büyük Antiochus, büyük değil, büyük üçüncü, Antiochus dört, İsrail'e karşı geliyor. O toprağın sahibi oldu ama şimdi halkına karşı geliyor ve okuyacağız. Devam edelim.
Gücünü ve cesaretini toplayarak büyük bir orduyla Güney Kralı'na karşı çıkacak. Güney Kralı da büyük ve çok güçlü bir orduyla savaşacak. Ne var ki kurulan düzenler yüzünden ona karşı duramayacak. Sofrasını yiyenler Güney Kralı'nı yıkmaya çalışacaklar. Ordusu dağılacak, birçokları vurulup öldürülecek. Her iki kral da kötülük tasarlayacak. Aynı masada oturup birbirlerine yalan söyleyecekler. Ancak bu bir yarar sağlamayacak. Çünkü son yine belirlenen zamana gelecek. Kuzey Kralı büyük bir servetle ülkesine dönecek. Ama amacı kutsal antlaşmaya karşı gelmek olacak. Dileğini yaptıktan sonra ülkesine dönecek. Belirlenen zamanda dönüp yine güneye saldıracak. Ancak bu kez sonuç öncekisinden farklı olacak. Ona karşı koymak için Kittim'den gelen gemiler cesaretini kıracak. Geri dönecek ve öfkeyle kutsal antlaşmaya karşı çıkacak. Kutsal antlaşmayı bırakanları yine kayıracak. Askerleri gidip tapınakla kaleyi kirletecek, günlük sunularını kaldırıp yıkıcı iğrenç şeyi koyacaklar. Kuzey Kralı antlaşmayı bozanları yataklanarak ayartacak. Ama Tanrısını tanıyan halk var gücüyle ona karşı duracak. Halkın arasındaki bilge kişiler birçokları eğitecekler. Ama bir süre bu kişiler ya kılıçla öldürülecek, yakılacak, tutsak edilecek ya da mallarından edilecekler. Yenilgiye uğrayınca birçok yardım görecekler. İştenlikten uzak birçok kişi onlardan yana geçecek. Bilgilerden kimse tökezleyecek. Öyle ki son gelinceye dek arınıp temizlenebilsin, lekesiz duruma gelebilsinler. Çünkü son yine de belirlenen zamana gelecek.
Alkış lazım. İyi ki gençsin ya. tekrar görebilir miyiz? Evet, yani bu Antiochus IV, Jüpiter'in heykeli Yeruşalim'deki tabanakta koymak yaptı, yani koydu. Ve Yahudilerin Jüpiter'i tapınması istedi, yani kirletecek günlük yani diyor. Çok kötü, İsrailliler o zaman Antiochus ile savaşlamak istedi. Ve ama bundan ne görüyoruz? Tanrı geleceğini biliyor. Tarihin üstündedir. Her şey onun kontrolü altında. Ve hatırla ama çalışıyor. Rab Tanrı çalışıyor zamanda. Bunlar sadece öyle olacak, öyle olacak yapılmadı. Tanrı bu olaylarda çalışıyor. Gerçekleştiriyor. Son ayetler, son okuduğumuz ayetler hepsi İsrail'in tarihini takip etti. Çünkü Tanrı'nın halkı bir ırktır. Bundan sonra insanın tarihine göre olmuyor sözleri. Çünkü bundan sonra Mesih gelir ve artık onun halkı ruhsal halkıdır. Bu yüzden artık ruhsal düşmanı izliyor. Hazır mısın? Tamam. 36-45'e kadar.
Kral dilediği gibi davranacak. Kendini bütün tanrılardan daha büyük, daha yüce gösterecek. Tanrıların tanrısına karşı duyulmamış sözler söyleyecek. Tanrı'nın öfkesi tamamlanıncaya dek başarılı olacak. Çünkü tasarlanan yerine gelecektir. Kral hiçbir tanrıya, atalarının ilahlarına da, kadınların bağlandığına da ilgi göstermeyecek. Kendisini hepsinden üstün görecek. Bu ilahların yerine kaleler ilahını yüceltecek. Atalarının tanımadığı bu ilaha altın, gümüş, değerli taşlar, pahalı armağanlar sunup onu onurlandıracak. Bu yabancı ilahın yardımıyla en güçlü kalelere saldıracak. Onu kabul edenleri alabildiğine onurlandıracak. Onları birçoklarının başına önder atayacak. Ülkeyi ödül olarak onlar arasında bölüştürecek. Son gelince Güney Kralı Kuzey Kralı ile savaşa tutuşacak. Kuzey Kralı savaş arabalarıyla, atlarıyla birçok gemileri saldıracak. Gemilerle saldıracak. Her şeyi süpürüp götüren sel gibi taşarak birçok ülkeden geçecek. Güzel ülkeye de girecek. Birçok ülke yenilgiye uğrayacak. Ancak Edom, Moab ve Ammon önderleri onun elinden kurtulacak. Öbür ülkelere de saldıracak. Mısır bile elinden kurtulamayacak. Altın ve gümüş hazinelerine, Mısır'ın bütün değerli eşyalarına el koyacak. Lublularla değerli bir dakika yeri kaçırdım. Kuşlular onun ardından yürüyecek. Ne var ki doğudan ve kuzeyden gelen haberler onu ürkütecek. Birçoklarını yıkıp yok etmek için büyük öfkeyle yola çıkacak. Denizle güzel kutsal dağ arasında saray çadırına kurulacak. Yine de yaşamı son bulacak ve ona yardım eden olmayacak.
Evet. Yani bu zamanlarda biz yaşıyoruz. Çünkü bu devam edecek İsa geri geldiğine kadar. İsa geri geldi mi?
Yok.
Emin misin? Yok. Geri gelmedi çünkü o zaman da herkes görecek. Ama bu yüzden bunlar devam ediyor. Ve herkes Tanrı'ya karşı ruhu alıyor. Pavlos Selanik'tekilere mektupta bunları anlattı. Dedi ki, Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine ve onunla birlikte olmak üzere toplanmamıza gelince, kardeşler size rica ediyoruz. Rabbin gününün geldiğini ileri süren herhangi bir esin, bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın. Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü İmandan dönüş başlamadıkça mahvolacak olan o yasa tanımaz adam, aynı adam, ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. Bu adam Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın tapınağında oturacaktır. Ve merak ediyoruz. Çok kötü sanki. Çok, yani biz bunları görmek istemiyoruz. Buna karşı Tanrı neler yapabilir? Bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal orduları da kontrol edebilir mi? Bu, soracağım, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal orduları da Tanrı kontrol edebilir mi? Yani onlara karşı gelebilir mi? Üstündedir ama. Evet, yani bunlar Tanrı'ya karşı geliyorlar. Tanrı'nın halkına karşı geliyorlar. Bizden nefret ediyorlar. Tanrı'dan nefret ediyorlar. Tanrı merak ediyor mu? Korkuyor mu? Yok. Çünkü sonu biliyor. Sonu yazılır. Ve Rab Tanrı hepsi gerçekleştirecek. Onlara karşı gelecek. Onları silecek. Matta'da Matta 25'te diyor ki herkes ve her şey İsa tarafından yargılanacak. Evet. Ve onun düşmanları karanlığa atacak. Ateşin gölesine atacak. Teşekkür ederim. Ama onun çocukları cennete gidecek. Onunla olacak. Anlatabildim mi? O zaman, yani bu olaylar Tanrı şaşırtıyor mu? Bu olaylar? Hayır. Rab Tanrı merak etmiyor. Her şeyden üstündür. Ama nasıl olacak? Daniel 12 ayet 1 4'e kadar.
O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek ki ulusun konuşumundan beri görünmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın
adı kitapta yazılı olanlar kurtulacak. Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak. Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Bilgeler gök kubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler, yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. Ama sen, ey Daniel, son gelinceye dek bu sözleri sakla, kitabı mühürle. Bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecek.
Evet, demek ki olacak, yani mühürlendi, olacak kesinlikle bunları. Ve Tanrı, yani sonunden üstündür. Hepsi onun elindedir. Onun halkı kurtarılacak. İsa geri gelince herkesi yargılayacak. Ona iman edenler sonsuz yaşama uyanacak. Ona reddedenler utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Hem yani insanlar eğer düşmanlarsa, hem de ruhsal düşmanları. Devam edebilir misin?
Ben Daniel. Baktım biri ırmağın bu kıyısında, öbürü öbür kıyısında duran başka iki varlık gördüm. İçlerinden biri ırmağın suları üzerinde duran keten giysili adama bu şaşırtıcı olayların son bulması ne kadar zaman alacak diye sordu. Irmağın suları üzerinde duran keten giysili adamın sağ ve sol elini göğe kaldırarak sonsuza dek diri olanın adıyla ant içip 3,5 yıl alacak dediğini duydum. Kutsal halkın gücü tümüyle kırılınca bütün bu olaylar son bulacak. Adamın söylediklerini duydumsa da anlamadım. Bunun için ey efendim bunların sonu ne olacak diye sordum. Şöyle yanıtladı. Sen git Daniel. Bu sözler son gelinceye dek saklanıp mühürlenecek. Birçokları kendilerine arıtıp temizlenecek, lekesiz duruma gelecek. Ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak. Günlük sununun kaldırılıp yıkıcı iğrenç şeyin konduğu zamandan başlayarak 1290 gün geçecek. Bekleyip 1335 güne ulaşana ne mutlu.
Evet. Yani bu bizim tepkimiz gösteriyor. Nasıl bir tepki bunlara vermemiz lazım? Ve Matta 24'te İsa'nın öğrencileri ona kenarındaki meleğin aynı soru sordu. Yani son zamanlar bu dediklerin ne zaman olacak? Ve tam iki yerde İsa aynı cevap verdi. Matta 24'te bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. Yani birinci şey söylemek istiyorum. Biz zamanları, bu günler ne demek, ne kadar olacak, yani hangi tarihde gerçekleşecek, biz bunları bilemiyoruz. Ve de, yani araştırmayalım. Çünkü bize yardım etmiyor. Devam ediyor. Ama şunu bilin ki, yani şu bilmeliyiz. Ev sahibi hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse uyanık kalır. Evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saate gelecektir. Yani biz uyanık olmalıyız. Biz hazır kalmalıyız. İsa'nın işini yapmaya devam etmeliyiz. Sonuna dek dua edelim. Hizmet verelim. Yani İsa'ya sevelim. Ve biz biz bunların ne zaman gerçekleşeceğini endişe etmeyelim. Yeter ki Allah'ın zamanında olacak. Biz ona güvenelim. Bu sözler son gelinceye dek saklanıp mühürlenecek. Demek ki yapacak, edecek, geliyor, kesinlikle olacak. İnşallah? Kesinlikle, kesinlikle. O zaman Daniel'in son ayeti ve biz teşvik edici bir şey.
Sana gelince, ey Daniel, son gelinceye dek yoluna devam et. Rahatına kavuşacak ve günlerin sonunda ödülünü almak için uyanacaksın.
Evet, son bulduk. O zaman biz Daniel gibi yaşayalım. Biz öyle, yani buna göre yaşayalım. Tanrı'yı daha iyi tanıyarak daha güvenelim. Böylece daha az meraklı ve endişeli yaşayacağız. Hamdolsun daha iyi bir hayatımız olacak. Daniel gibi sevgili çocuklarımız, ailemiz, arkadaşlarımız için dua edelim. Ve dua etmeye devam edelim. Çünkü Allah dualarımızı duyuyor, tepki veriyor ve dünyada çalışıyor, zamanlarda çalışıyor. Olmadı ama geliyor. Yaşam Kilisesi rahatlıkla, esenlikle ve sevinçle yaş. Otur. Çünkü kesin bir sonumuz var. Çünkü her şey Rab İsa üstündür. Güvenerek ama dua ederek. Biz toplantı kapatacağız burası. Ama senin aklında bir kişi varsa ve yıllarca o kişi için dua etseydiniz. Biliyorum ki bazılarımız yani yıllarca onlar için dua ettik. Öyle bir kişi varsa lütfen buraya gelin, davet etmek istiyorum ve biz birlikte dua edeceğiz.